Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Mehri 1400. 2 Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 1445 ve miladi takvimde 8 Ekim 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın İhsan Kacar ile yapılan röportaj. Tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve 5. Hazreti Mustafa Özel Programı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Aksa tufanı operasyonunda yaralanan Siyonistlerin sayısı 1697'ye çıktı. El-Aksa tufanı ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil oturum düzenliyor. Amerika, İsrail'e yönelik direniş saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile istişarelerde bulunuyor. Kenani, Aksa tufanı Filistin halkının haklarını savunmak için kendiliğinden gelişen bir harekettir dedi. İran hükümet sözcüsü Aksa tufanı operasyonuna tepki gösterdi. Ve İslam İran genelinde Filistin direnişin zaferi kutlanıyor. Şimdi haberler. Siyonist kaynaklar cumartesi akşamı Aksa tufanı operasyonunda yaralananların sayısının 1697'ye ulaştığını duyurdu. İRNA'ya göre yaralı Siyonistlerden 285'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Daha önce yaralı sayısı 1100 olarak açıklanmıştı. Cumartesi günü Filistinli direniş mücahitleri Gazze'den işgal altındaki topraklardaki Siyonist rejimin mevzilerine karşı 75 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş ve Siyonistleri şoke eden kapsamlı ve benzersiz operasyonlarına başladı. Filistin direnişinin Siyonist rejime karşı düzenlediği Aksa tufanı adı verilen operasyon sonucunda şu ana kadar 300 Siyonist öldürüldü. Ayrıca Filistin direniş grubu tarafından 100'e yakın Siyonist yakalandı. Siyonist rejim pazar sabahı erken saatlerde Gazze şeridinin batı ve güneyindeki yerleşim bölgelerini bombaladı. İnanın verdiği habere göre Gazze şeridi son 24 saat içinde gayrimeşru İsrail rejiminin hava saldırılarının ve bombalamalarının hedef oldu. İsrail ordusu ayrıca Gazze şeridindeki iki camiyi de bombaladı. Hamas güçlerinin orada ibadet ettiği şüphesiyle bu camiler hedef alındı. Ayrıca Gazze'de Filistinlere yönelik cinayetleri sürdüren İsrailli savaşçılar Gazze direnişinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Hanun kentindeki bir başka konut kulesini hedef aldı. Sağlık kaynakları bu korkunç cinayette Şebat ailesinden 12 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik saldırıları sonrasında şu ana kadar 232 Filistinli şehit oldu. Daha önce Siyonist rejimin saldırılarında yaralanan Filistinlerin sayısı 1697 olarak açıklanmıştı. Bu saldırılarla eş zamanlı olarak Siyonist yerleşim birimlerinde roket atışlarının alarmı defalarca çalındı. Ve Filistin direnişi birkaç saat önce bölgedeki Siyonist kasaba ve şehirlere karşı yeni bir roket saldırısı başlattı. Direniş güçlerinin Mescid-i Aksa operasyonu sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin ve İsrail'e ilişkin acil toplantısı bugün yapılacak. Yayınının verdiği habere göre diplomatik kaynaklar Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında gerilimin tırmanmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının pazar akşamı kapalı kapılar ardında yapılacağını duyurdu. Halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Brezilya, cumartesi günü İsrail'e düzenlenen sürpriz saldırının ardından acil toplantı yapacağını duyurdu. Cumartesi günü Filistinli direniş savaşçıları Gazze'den işgal altındaki topraklardaki Siyonist rejimin mevzilerine karşı kapsamlı ve benzersiz operasyonlarına başladı. Gazze işgalin 75 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş ve Siyonistleri şok eden bir operasyon. Filistin direnişinin Siyonist rejime karşı düzenlediği Mescid-i Aksa fırtınası adı verilen operasyon sonucunda şu ana kadar 300 Siyonist öldürüldü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Filistin direniş güçlerinin Aksa tufanıyla eş zamanlı olarak Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Türkiye Dışişleri Bakanlarıyla aralarında Hamas'ın da bulunduğu direnişin İsrail rejimini korkutan saldırının durdurması konusunda görüştü. Yayınına verdiği habere göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, cumartesi gecesi yerel saatte yaptığı açıklamada Filistin direniş güçlerinin cumartesi günü işgal rejimine karşı düzenlediği Mescid-i Aksa fırtınası operasyonu ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı'nın bir araya geldiğini duyurdu. Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Blinken, Filistin direniş güçlerinin saldırılarıyla şaşkına dönen İsrail rejimini desteklemek amacıyla diplomatik görüşmelerde ve istişarelerde bu saldırıların derhal durdurması için ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken daha önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Tahani ile İsrail'e yönelik dün düzenlenen korkunç terör saldırıları hakkında görüşmüş ve İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yaparak şu çağrıda bulunmuştu. Hamas teröristleri ve diğer milislerin şiddetli saldırıları derhal durduruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Aksa Tufanı operasyonunu direniş gruplarının ve mazlum Filistin halkının bariz ve inkar edilemez haklarını savunmak için kendiliğinden gelişen bir hareket olarak değerlendirdi. Nasır Kenani, işgal altındaki Filistin'de son gelişmelere ve Filistin direniş gruplarının Siyonist işgali karşı operasyonlarına ilişkin şunları vurguladı. Mazlum Filistin halkının kendisini, topraklarını ve kutsal alanlarını, Siyonist rejiminin işgaline, saldırganlığına, günlük ihlallerine ve organize terörüne karşı savunma hakkı tanınmış tüm uluslararası standartlara ve uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan doğal ve meşru bir haktır. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Bir yanda aşırı ve ırkçı Siyonistlerin son aylarda ve haftalarda İslam'ın kutsal mekanlarına ve Müslümanların ilk kıblesine yönelik saygısızlıklarının devam etmesi ve Siyonist rejimin, uluslararası toplumun ve küresel insan hakları savunucularının sessizliği ve eylemsizliğinin sayesinde başta kadınlar, çocuklar ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular olmak üzere mazlum Filistin halkına karşı öldürme, suç ve saldırı politikalarının devam etmesi, Siyonistlere karşı Filistin milletinin ve direnişin direnmesi ve kendi gücüne güvenmesinden başka bir yol bırakmamıştır. Kenani sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkının Filistin topraklarını gasp edenlerin 75 yıllık işlediği cinayetlere karşı kendilerini savunma konusundaki doğal ve yasal hakkını yeniden teyit ederken Filistinlere yönelik şiddet ve cinayetlerin devam etmesi ve yaygınlaşmasının sorumluluğunu Siyonist işgal rejiminin ve onun bilinen destekçilerinde görüyor ve İslam ülkelerini Mescid-i Aksa'yı desteklemeye ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarını desteklemeye çağırıyor. İran hükümet sözcüsü direniş güçlerinin Aksa tufanı operasyonuna tepki olarak Filistinli gençlerin çocuk katili rejimin cinayet eylemlerine verdiği güçlü tepki bugün Siyonist rejimin her zamankinden daha yenilebilir olduğunu kanıtladığını vurguladı. Ali Bahaduri Cehrumi dün işgal altındaki topraklarda yaşanan son gelişmeler ve Filistin direniş güçleri Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu hakkında şunları yazdı. Filistinli gençlerin çocuk katili rejimin cinayet eylemlerine verdiği güçlü tepki bugün Siyonist rejimin her zamankinden daha yenilebilir olduğunu ve inisiyatifin Filistinli gençlerin elinde olduğunu kanıtladı. Filistin direniş güçleri dün El-Aksa Tufanı operasyonunda aralarında Tel Aviv ve Aşdod'un da bulunduğu işgal altındaki bölgeleri roket saldırılarıyla hedef aldı. Direniş güçlerinin işgal altındaki bölgeleri roket saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hamas mücadelecileri de Gazze şeridi çevresindeki Siyonist yerleşim birimlerine girerek bazı Siyonist askerleri yakalayıp bölgeleri kontrolleri altına aldı. Diğer Filistinli direniş grupları da Hamas'a tam destek verdiklerini açıklayarak Hamas mücadelecileriyle omuz omuza savaşacaklarını duyurdular. Dünya İslami Uyanış Konseyi Genel Sekreteri zaferle sonuçlanan Aksa Tufanı operasyonunun Siyonist rejimin yıkılma sürecini kesinlikle kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını söyledi. Alekber velayeti işgal altındaki Filistin'de yaşanan olaylara değindiği bir mesajda şunları yazdı. Filistin İslami direnişinin Cani Siyonist rejime karşı bu rejimin imajını ve hegemonyasını kıran bugünkü operasyonun yayınlanan görüntüleri düşmanları hayret ve dehşete düşüren Batı Asya başta olmak üzere dünyanın her yerinde Müslümanların sevincine sebep olan büyük bir zaferdir. Velayeti sözlerine şunları ekledi. Terörist İsrail rejiminin zorbalık dönemi sona ermiştir. Ve bugün işgal altındaki topraklarda yaşananlar Filistin'deki direniş cephesinin birikmiş güç ve otoritesinin küçük bir kısmının tezahürüdür. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkilerdeki danışmanı ayrıca şunları kaydetti. Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda devam eden cinayetlerine yanıt niteliğindeki Aksa Tufanı operasyonu, işgal altındaki Filistin'deki güç dengelerini kesinlikle temelden değiştirecek ve Siyonist rejimi daha da zayıflatacaktır. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliği yayınladığı bildirde kahraman ve dirençli Filistin milleti bir kez daha sonsuz bir destan yaratarak büyük bir inisiyatifle ve Allah'ın yardımıyla bölgenin ve Filistin'in yolu ve tarihinin yeni ve kararlı bir aşamaya girdiğini vurguladı. İslami Şura Meclisi Filistin Uluslararası İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliğinin bu bildirisinde şu ifadeler yer aldı. Bu kez Filistin direnişinin güçlü eli Siyonistlerin tenine bölgesel yönetimlerin işgalci rejimle yıllarca süren savaşları ve Filistin milletinin mücadeleleri boyunca benzeri görülmemiş ölümcül darbeler indirdi. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliği bildirisinde şu vurguda bulundu. Amerika ve Batı'ya bağlı kimi hükümetlerin Siyonistlerle ilişkileri normalleştirmeleri, kaybeden ve ölen Siyonist atı üzerine kumar oynamaları bir dönemde, Filistin direnişinin gayretli gençliğinin güçlü kolları, tüm uzlaşma planlarını tarihin çöplüğüne atan işgalci rejime ve bu kanser tümörüne ölümcül darbeler indirdi. İşgal altındaki topraklarda düzenlenen Büyük El-Aksa Tufanı operasyonuyla eş zamanlı olarak İslam İran'ın her yerinden insanlar direniş güçlerinin zaferini desteklemek için cumartesi akşamı sokaklara çıktı. İslam İran halkı Filistin'i ve direniş cephesinin zaferlerini desteklemek için İran'ın her yerinde kutlama yaparak ışıklar yaktı. İran, Filistin ve direniş gruplarının bayraklarını dalgalandırdı. Ayrıca direniş gruplarının işgal altındaki topraklardaki başarılı operasyonlarına ilişkin cumartesi akşamı Tahran'daki Filistin Büyükelçiliği önünde halk ve öğrenciler toplandı. Halk ve öğrenciler İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lebbek ya Aksa, Lebbek ya Filistin, Lebbek ya Hamine'yi sloganlarıyla Filistinli mücahitlerine desteklerini bildirdiler. Filistin bayrağı taşıyan törende hazır bulunanlar, devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Korgeneral Kasım Süleyman'ın de fotoğraflarını taşıdı. Bu toplantıda hazır bulunan kalabalık Kasım Süleymani'nin anısını onurlandırdı ve bu başarının General Süleymani'nin direniş cephesini güçlendirme ve terörle mücadeledeki cesaretinden kaynaklandığını ifade ettiler. İran'ın Güney Horasan ilinin kriz yönetimi genel müdürü, İran'ın Afganistan'ın depremden etkilenen bölgelerine 26 yardım ekibi göndermeyi hazır olduğunu duyurdu. Dün Afganistan'ın batısında 7 kilometre derinlikte Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Meşhed ve Resevi Horasan ilinin doğu kentlerinde de hissedildi. Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'ın kuzeybatısındaki depremde en az 320 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Güney Horasanili Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi şunları kaydetti. Güney Horasan'dan 5 kişilik 26 ekip yardım amacıyla Afganistan'a gönderilmeye hazır. İran Polis Teşkilatı'nın Narkotikle Mücadele Polisi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede ve dünyada uyuşturucuya karşı her zaman ciddi ve kararlı bir mücadele yürüttüğü ve bu alanda şehitler sunmasının bu afetle mücadelede ciddi kararlılığını gösterdiğini ifade ediliyor açıklamasında bulundu. Fars Dili ve Edebiyatı Kültürevi Başkanı, İran ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin her türlü siyasi soruna bakılmaksızın genişleyerek diğer alanlara da yayılması yönündeki umudunu dile getirdi. Kullamalı Haddad-ı Adil, Türkiye'nin bilim ve kültür heyetiyle yaptığı görüşmede İran ve Türkiye'nin kültürel faaliyetlerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak tarihi belgelerin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu. İki milletin kökenleri ve ortaklıkları tanınmadan birbirlerinin bilgisi eksik kalacaktır. Bu tarihi belgeler ve kaynaklar tarafların doğru bilgisine ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile cumartesi günü telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu telefon görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında ve İçişleri Bakanlığı yakınında duyulan patlama sesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. Olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Yine de konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da Ankara'daki bu terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir dedi. Ankara'nın konuyla ilgili son günlerde bu hararetli olayı gündemde konuşuluyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz de bugün sohbetimizde bu olayın ile ilgili çıkan haberleri ve aslında güvenlik meselesiyle ilgili Türkiye'nin nasıl bir tedbir aldığı konusunu konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi bu konuyla ilgili ilk önce Tahran Radyosu ailesi olarak sizlere ve Türkiye halkına başsağlığı diliyor ve Bu konudaki çıkan haberleri muhakkak siz de duymuşsunuzdur. Güvenlik konusu ile ilgili bir takım aslında tespitler var gündemle ilgili. Yani Türkiye bu kadar sınır dışı operasyonlarını sürdürüyor Irak'ta, Suriye'de. Ancak ülke içinde bir takım bazı yani sürpriz aslında saldırılarla karşı karşıya kalıyor gibi iddialara rastlıyoruz. Acaba gafil avlandı mı Türkiye desek? Bunu nasıl siz yorumluyorsunuz bu olay efendim?
Ya açıkçası tabii bütün Türkiye'nin Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Fakat böyle bir durum söz konusu. Yani doğrudur aslında Ankara'da uzun yıllardır herhangi bir böyle bu mevcut bir durumda bir olay meydana falan gelmiyordu. Şöyle diyebiliriz tabii yani bu tür konularda bu tür terör saldırılarının olayları meydana gelmezse mutlaka bir zafiyet vardır elbette. Ama bu zafiyetin durumu nasıl gelişti, nasıl oluştu onu biz bilemeyiz. Onu daha çok yetkili birimler bunu ortaya çıkarabilirler. Fakat uzun dönemden beri Ankara'da böyle bir şeyin olmaması özellikle de Sayın Kurtulmuş'un dediği gibi yani tam meclisin açılacağı 1 Ekim tarihi böyle bir şey meydana gelmesi biraz manidar aslında. Bu nasıl bir mesaj verilmek isteniliyordu? Bu eylemle nasıl bir şey konuşulmak isteniliyordu? Açıkçası bu tür şeyler üzerinden tartışmaya muhtaç olan konulardır. Ve bu muhtaç olan konularda da Türkiye'de bunlar şu anda tartışmaya başlandı. Ama dediğim gibi yani uzun dönemdir böyle bir şeyin olmayışı aslında toplumsal alanda da bu ciddi bir gelişmeydi. Yani insanlar arasında daha çok gerginliğin oluşmaması ve gerginliğe bir neden olabilecek bir şeyin gelişmemesi sevindiriciydi. Fakat dün değil öbür gün işte meydana gelen, pardon dün meydana gelen durum açıkçası biraz tekrar insanları biraz kaygılandırmaya başladı. Yani kaygılandırırken de tabii insanlar şeyi sorguluyorlar. Yani zafiyetin nereden nasıl geldiği, nasıl oluştuğu, nasıl bu kadar büyük zafiyet demeyeyim ama nasıl bu kadar böyle bir meydana gelip sonuca kadar gidildiği bir olay düşündürüyor insanları. Ama şey dediğim gibi yani şu sevindirici yani çok büyük bir facia dönüşmeden bitmesi bu sevindirici. Fakat dediğim gibi onun dışında da açıkçası bu bir zafiyet var. Bu önümüzdeki günlerde biraz daha muhtemelen netleşir. Yetkililer de bu konuda açıklama yaparlar herhalde.
Tahran Radyosu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada iki caninin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bugüne kadar herhangi bir grup veya mensup bu olay üstlendi mi acaba?
Üstlendi, evet. Üstlendi çünkü bunu bir PKK'nın askeri kanadı bunu üstlendi. HPG bunu onunla ilgili bir açıklama yaptı. Yani üstlenen örgüt oldu bu konuda. Zaten İçişleri Bakanı da bu konuda bir açıklama yaptı. Yani öldürülen bombacılardan bir tanesinin aslında şey olduğunu, öldürülen bombacılardan bir tanesinin HPG üyesi olduğuna dair kimlik tespitinin de yapıldığını ve kamuoyuna açıkladılar bunu.
Doğru. Peki şimdi konumuz bu gündemle ilgili olmuşken güvenlik meselesiyle ilgili konuşuyoruz Türkiye'de. Bu güvenlik meselesini biliyorsunuz Türkiye kendi sınırlarında da görmek istiyor. Demin ifade ettiğim üzere Irak ile Suriye konusunda bu konuyla ilgili hassasiyetini gündemde çok titiz bir şekilde sürdürmektedir. Biz sizinle de defalarca sohbetlerimizde bu operasyonlarla ilgili konuşmuşuz Türkiye'nin. Geçtiğimiz günlerde Irak'tan bir ilginç bir bir rapor yayınlandı. Irak, Türkiye'nin Eylül ayında Kuzey Irak'a 27 kez saldırdığını duyurdu. Evet. Şimdi bu ister istemez Türkiye'nin içine de yansıyor desek siz katlıyor musunuz? Yani komşu ülkelerden böyle olumsuz bir tavır gündeme yansıyınca Türkiye'nin içinde de böyle olumsuz bir tavır oluşuyor mu Türkiye'nin bu operasyonla ilgili efendim?
Yani çok ciddi ama tabii rahatsızlıklar ve daha çok aslında mevcut durumun operasyonlardan ziyade daha çok çözümleyici bir durumun gelişmesiyle aslında sonuç verebileceği birçok siyasi parti ve kesim bunu dile getiriyor açıkçası bu konuda. Çünkü yani bu mesele sadece bugünün meselesi değil. Bu mesele 40 yıldır devam eden bir mesele ve sürekli de benim işte neredeyse yaşımla eşit bir şekilde sürekli ben bu operasyonları yani büyüdükten sonra geçmişinde hatırladığım kadarıyla sürekli duyuyorum. Yani bugüne kadar herhangi bir çözüm ve sürekli bir adım ileri bir adım geri meselesi üzerinden gidip gelmekle aslında çözülemeyeceğini ama bir kesim daha çok evet bir kesimin bu operasyonların devam etmesi gerektiğini bir kesimin de bunun karşısında daha çözümleyici bir takım projelerin geliştirmesi gerekiyor. Yani mevcut durumun silahlardan arındırılması daha çok evet daha çok ilişkilerin gelişmesi üzerinden bir takım şeyler konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ama hani dediğim gibi Türkiye'de şu anda o olur mu olmaz mı bilmiyorum falan ama muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İçişleri Bakanı falan da söylediği muhtemelen daha da operasyonlar devam edecek gibi görünüyor.
Efendim Türkiye'deki muhalefet kanadı son sıralarda bu operasyonlarla ilgili nasıl görüşlerini bildiriyor? Yani seçimlerden önce biz görüyorduk, haberlerde duyuyorduk bu operasyonların yani bir şekilde bitirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyordu. Diyalog ve efendim masada sorunun çözülmesine vurgu yapılıyordu özellikle CHP kanadında. Şimdi bundan sonra bu seçimlerden sonraki süreçte de aynı tavır var mı muhalefette? Karşı çıkıyorlar mı iktidarın bu hamlelerine?
Yani açıkçası çok fazla çıkmıyorlar. Artık o seçim süreçlerinde bazı sizin de belirttiğiniz hususta bazı girişimler oluşuyordu. Yani söylemde de olsa söyleniyordu falan ama seçimlerden sonra böyle söylem üzerinden de herhangi bir daha aklı selim bir çağrıda bulunabilecek herhangi bir muhalefet, yapı, grup falan da çok fazla yok açıkçası. Hani Türkiye'de bunun koşulları da yok artık yani. Onun için biraz daha çok şu anda mevcut iktidarda kim varsa onun daha çok direktifleri ya da stratejisi neyse daha çok onun üzerinden gidiyor. Bir de muhalefet biraz özellikle CHP'nin aslında büyük muhalefet falan daha çok kendi iç ilişkileriyle şu anda ciddi bir kaos durumu var. Yani işte genel başkan problemi, belediyeler süreci, kongreler süreci falan açıkçası biraz daha kendisiyle meşgul olduğu için de dışa doğru herhangi bir bir açıklaması ya da stratejisinin de olmadığını da görebiliyoruz.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Hoşçakalın. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinlediniz. Ankara'da son günlerde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili kısaca gündemi değerlendirmeye çalıştık sizler için. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi tekrardan hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Mayıs 1402 Hicri Kameri 22 Rebiyülevvel 1445 Miladi 8 Ekim 2023 Pazar. Mehr eski İran'da Mehr günü İranlıların 2. milenyumdan beri kutladıkları Mehregan kutlama günüdür. İranlıların inancına göre bugün de Feridun Zahak'ı yenmiştir. 16 şehriverde başlayan bu kutlamalar genellikle 5-6 gün sürüyordu ve festivalin her gününde özel bir sınıf katılıyor. Mehr veya Mehregan günü de Nevruz gibi bir özelliğe sahiptir ve bir bakıma bahar Nevruzu yerine sonbahar Nevruzu olarak kabul edilir. Bu nedenle Nevruz'dan sonra yılın ikinci en önemli günü olarak kabul ediliyor ve bu dönemde birçok kutlama yapılıyor. Bu kutlamalara göre tüm ülkelerdeki tarihçiler İranlıların dünyanın en kibar ve en misafirperver insanları olarak tanıtmışlardır. Mehregan ritüellerinin felsefesi verdiği nimetler için Allah'a şükretmek ve insanlar arasındaki dostluğu ve sevgiyi de güçlendiriyor. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Mayıs 1366'da Irak'ın Basri rejimi Sumar kentine kimyasal bombalama ile hedef aldı. Bu bombalama neticesinde İran'la birçok seviye şehit düştüler. Diktatör Saddam rejimi İran'a dayattığı 8 yıllık savaş sırasında kimyasal silahlardan yaralandı. Bu korkunç saldırıda yaklaşık 100 bin asker ve sivil insan şehit düştü veya yaralandı. Bu olayda yaralananlar 30 yıl süre geçmesine rağmen kimyasal gazlardan etkilenerek zor yaşam sürdürüyorlar. İran İslam Cumhuriyeti kimyasal silahların en büyük kurbanlardan biridir. Üstelik başta kimyasal silahlar olmak üzere kitle imha silahlarının kontrollü iddiasında olan Batılı devletler cinayetkar Saddam'a kimyasal silah desteğinde bulunan dünyada en önemli ülkelerden sayılıyor. ...95 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Mayıs 1307'de İran önde giren alimlerden Ayetullah Seyyid Hasan Müderris'in Pehlevi Rıza Han diktatörlüğüne muhalefet etmesiyle birlikte onun emri üzerine Müderris'in evine saldırı düzenlendi. Onu şiddetlice yaraladılar. Ardından Tahran kentinden dışarı çıkardılar. Onlar ayrıca Ayetullah Müderris'in ailesi ve yakınlarını bile tutukladılar. Nihayet Müderris bir süre sonra İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmar kentine sürgün edildi. Aynı kentte Hicri Şems'i 1316'da Rıza Han'ın sonlarınca zehirlenilerek şehit edildi. ...52 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Mayıs 1350'de Müslüman ünlü araştırmacı, vaiz ve müellif Sultanul Vaiz Zeynep Şirazi 75 yaşında vefat etti. Bilim öğrenmek için Irak, Suriye, Filistin, Ürdün, Mısır ve Hindistan'a giden Seyyid Muhammed Şirazi, Yahudiler, Hristiyanlar ve Ehl-i Sünnet Müslümanları ile dini ve mezhebi münazaralara katılırdı. ...1437 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiyülevvel 4 yılında Beni Nezir Yahudilerinin Peygamber Efendimiz'e karşı komplo girişimlerinin ardından Müslüman onlarla savaşmaya başladılar. Medine'nin çevresinde yaşayan 3 Yahudi gruptan olan Beni Nezir, Hazreti Muhammed ile yaptıkları anlaşma uyarınca Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlara karşı herhangi bir girişimde bulunmama taahhüdünde bulundular. Beni Nezir anlaşmayı çiğnedikten sonra İslam peygamberi onlardan Medine çevresini terk etmelerini istedi ancak Medine'deki münafıklarca destek sözü alan onlar peygamberin evlerine girene getirmekten kaçındılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Enflasyon en büyük vergidir.
Milli Gazete.
Emeklileri üzen açıklama, milyonlarca kişi zam ve ikramiye için gün sayıyordu.
Evrensel.
Emeklilerin gıda enflasyonu %92.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 6 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde en haksız vergi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Umumi anlamda keyfi ve yüksek vergilerden şikayet ediyoruz. Ama esas da en büyük ve en haksız vergi enflasyondur. Enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli artmasıdır. Geçen gün ya da geçen ay aldığınız bir mal ya da hizmeti bu ay daha pahalıya alıyorsanız enflasyon artışı devam ediyor demektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette enflasyon sadece Türkiye'nin meselesi değil. Hemen her ülke vatandaşı fiyatların artmasından dolayı sıkıntı çekiyor. Aradaki fark Türkiye'deki aylık enflasyonun gelişmiş ülkeler ya da kısaca Avrupa'daki ülkelerin yıllık enflasyonundan fazla olmasıdır. Tek başına bu bilgi Türkiye'yi idare edenlerin başarısız olduğuna delildir. Tekrarlayalım. Genel olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yıllık enflasyon Türkiye'deki aylık enflasyondan daha düşüktür. Buna rağmen kontrol altındaki medya vasıtasıyla yapılan yanıltma, aldatma ve oyalama yayınları sebebiyle Avrupa ve dünya bizi kıskanıyor diyen idarecilere inananlar var. Enflasyon hakkında dikkat çekici değerlendirme yapanlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Zenginobuz olmuş. Mahalle seçimlere kadar enflasyonda kayda değer bir düşüş olmayacağına dikkat çeken Profesör Doktor Zenginobuz, asıl ödememiz gereken fatura bir nebze gecikti. Asıl fatura yansıtma seçim sonrasında olacak demiş. Profesör Doktor Ünal Zenginobuz'un tespitlerin bir kısmı şöyle: ucube bir uygulama hayata geçirildi. Bu mekanizmanın yol açtığı nihai sonuç piyasadaki TL arzının artması, yani enflasyonun körüklenmesidir. Ortaya çıkan kaotik durumun tamamen bozduğu beklentiler nedeniyle tüm ek arka kapı müdahalelere rağmen döviz fiyatı da artmaya devam etti tabii. 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'de aylık enflasyon %10 düzeyinde gerçekleşti. Dikkatinizi çekerim, yıllık değil, aylık enflasyon. Aylık değil, yıllık enflasyonun %5'in üzerine çıkması bir piyasa ekonomisinin iyi çalışma şansını önemli ölçüde azaltmakta. Refah düzeyi bakımından özenmek isteyebileceğimiz tüm ekonomilerde enflasyon %5'in üzerine çıkınca tehlike çanları çalınıyor ve mücadele ediliyor. İrrasyonel ekonomik politikaların faturalarının tamamını hemen ödemeye başlamamızı hala bir nebze geciktiren yaklaşmakta olan yerel seçimler. Tahayyül edilen tek parti rejiminde kendi kontrolü dışında herhangi bir kurum ve kuruluşun olmasına tahammül edemeyen anlayış, halen muhalefetin yönetiminde olan büyükşehir belediyelerini mutlaka kendi kontrolüne almak peşinde. Bu nedenle bazı faturalar gecikecek, asıl fatura yansıtma seçim sonrasında olacak. 2023 sonunda benim öngörüm enflasyon resmi rakamlara göre 75-80 ve en ak rakamlarıyla da %130 ila 140 bandına gelir. İsrafa batmış bir idarenin enflasyonla mücadele etmesini beklemek mümkün mü? Dua edelim de fatura ağır olmasın.
Murat Sururi Özbülbül 6 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde yakılan 354 milyar dolar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Halk TV'de yayımlanan yeni bir sabah programında İsmail Küçükkaya'nın konu olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 128 milyarın üstüne 226 milyar dolar daha yaktılar. Toplamda yakılan dolar tutarı 354 milyara ulaştı. Yakılan bu dolarların 186 milyar kadarı seçim öncesi, 40 milyar doları ise seçim sonrası yakıldı. Halen yakmaya da devam ediyorlar dedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İddia çok ama çok büyük. 354 milyar dolar ise muazzam bir meblağ ve buna rağmen kurlar hızla artmaya devam ediyor, yani bir işe de yaramamış bulunuyor. Hani bu iddiayı sokakta, kahvede ya da gazete köşesinde sıradan bile dile getirse olur mu canım falan diyebiliriz de Ali Babacan AKP iktidarı döneminde çok uzun bir süre boyunca bu ülkenin ekonomisini yöneten kişi. Hem ekonomiyi çok iyi biliyor hem de devlette ekonomiyle ilgili her detayı bilen, maliyenin en ücra köşesine bile hakim olan bir devlet adamı. Böyle bir iddiayı eğer Ali Babacan gibi ciddiyeti ve konuya hakimliğiyle bilinen biri dile getiriyorsa bunu çok ama çok ciddiye almak gerekir. Babacan konuşmasında başka konulara da değindi. Özellikle kur korumalı mevduat ve bu uygulamanın ekonomide yarattığı devasa tahribat hakkındaki söylemleri son derece dikkat çekiciydi. Babacan'ın bu kara delik kapatılmadan Merkez Bankası'nın para basarak bu deliği kapatmakta kullandığı milyarlarca lira engellenmeden enflasyonun hiçbir şekilde düşürülemeyeceği iddiası da son derece dikkate değer bir iddiaydı. Merkez Bankası kasasının eksi 65 milyar dolarda olması da Ali Babacan tarafından dile getirilen bir diğer önemli iddiaydı.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 6 Ekim tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Derdimiz var, hiçbir derde benzemez" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkemiz emsali ülkelerden hiçbiriyle mukayese kabul etmeyecek kadar ağır, derin ve devasa dertlere giriftar olmuş durumdadır. Gerek nüfus, gerek yüz ölçümü ve gerekse tarihi arka plan itibariyle bize yaklaşan ülkelerden hiçbirinde olmadığı kadar cevapsız sorular ve çözüm bekleyen sorunlar yığını ile karşı karşıyayız diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yetkililer her fırsatta ağır enflasyon şartlarının küresel olduğunu söyleyip duruyorlar. Hayat pahalılığının her tarafta yaşandığını söyleyerek bizdekini hafifletmeye çalışıyorlar. Ama durum hiç de öyle değil. İletişimin bu kadar ilerlediği bir dünyada insanlar tükettiği gıda maddelerinin, kullandığı eşyaların dünyanın neresinde ve ne kadar alınıp satıldığını anında öğrenebiliyorlar. Hangi ülkenin cari açığı ne kadar, fert başına düşen milli geliri ne kadar olduğunu görebiliyorlar. Matematik yanılmayacağına göre, rakamlar yalan söylemeyeceğine göre açıklanan rakamlar hiç de öyle söylemiyor. Sözünü ettiğimiz ölçekteki ülkelerin yıllık enflasyon rakamlarını biz her ay yakalıyoruz. Hatta bazı aylarda onları dahi geçiyoruz. Onların yıl boyu yaşadıkları pahalılığı, fiyat istikrarsızlığını biz bir ay içinde yaşıyoruz ve her ay bir öncekinden daha kötü şartlara yelken açıyoruz. Neden varlık içinde yokluklar yaşıyoruz? Tarım ülkesi olduğumuz halde gıda ürünleri, et ve süt ürünleri neden her geçen gün erişilmez fiyatlara yükseliyor gibi sorular henüz cevaplanmamış sorular arasındadır. Paramız niye pul oldu? Ülkemiz uluslararası şer şebekeleri için neden yol oldu? Yol geçen han oldu? Sorular, sorular, hep cevapsız kalan sorular. Dünya devletleri arasında bizim ayarımızda hiçbir ülkede 10 milyonu aşmış sığınmacı sorunu yok. Ekonomik açıdan, insanların refah seviyesi açısından bizimle asla mukayese edilemeyecek derecede bolluk içinde yaşayan hiçbir ülke sığınmacı konusunda bizim gibi açık kapı politikası uygulamıyor ya da hiç kabul etmiyor ya da ince eleyip sık dokuyarak alıyor. hiçbir ülkede asgari ücret, hiçbir ülkede emekli maaşları yoksulluk sınırının 1/4 oranının altına düşmemiş. Bir ailede 4 asgari ücretli olursa, 5 emekli maaşı alan olursa ancak yoksulluk sınırına yaklaşmış olacak. Bu durum hiçbir şartta sürdürülebilir olmadığı halde iktidarıyla muhalefetiyle tüm sorumlular çelik çomak oynayarak ülkenin günlerini, haftalarını, aylarını ve yıllarını harcayıp giriyorlar. Onun için diyoruz ki derdimiz var. Hiçbir derde benzemez. Hiçbir ülkeninkine benzemez.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Esra Tanrıkulu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. En büyük düşmanlardan biri cehalet ve onun çaresi de eğitim olduğu halde bu meselede niçin üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmak için yarışmıyoruz? İlkokuldan son okula kadar eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınmalı ve öğrenci, veli, öğretmen işbirliğiyle problemler mutlaka halledilmeli. Bunu yapabildiğimizi kim söyleyebilir? Türkiye'yi idare edenler de eğitim noktasında üzerlerine düşeni yapamadığını itiraf ediyor. Ancak mesele itiraf etmekle bitmiyor ki. Eğitim konusunda tahminlerden daha fazla büyük problemler var ve bu problemler çözülmek yerine erteleniyor. Bunu bilmek ve görmek için öğretmenleri dinlemekte fayda var. Üniversite öğrencilerinin ev ihtiyacı da çözüm bekleyen problemler arasında yer alıyor. Elbette çok sayıda yurt var. Fakat bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Öğrencilerin bir araya gelerek ev tutması ise ailelere büyük bir fatura çıkması demek. En başta Türkiye'yi idare edenler olmak üzere hepimiz maddi sıkıntılar sebebiyle okula gidemeyen üniversite öğrencileri sebebiyle sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. Eğitime ve öğrenciye yapılacak yatırımın geleceğe yapıldığını bilmek icap eder.
Evet, dinleyicimiz çok güzel bir konuya değinmiş. Gerçekten de en büyük düşmanımız cehalettir diyebiliriz. Ve eğitime çok ciddi bir şekilde yani, önem verilmesi lazım.
Eğitim de bu kadar pahalıya çıkmaması gerekiyor yani.
Yani tabii ki bunun üzerinde durup düşünülmesi, yani öğrencilere daha çok böyle duyarlı olmak lazım. Eğitim ve öğrencilerin sorunlarının giderilmesi yönünde bir çaba harcanması lazım. Bizim dinimiz de, İslam dini de, yani dini kitaplara böyle bir göz atacak olursa, hatta Peygamber Efendimiz bile eğitime o kadar çok vurgu yapmış ki, Hatta diyor şehadetten bile önde. Bir mecliste, bir camide mesela ben bir yerde okumuştum geçenlerde. Peygamber Efendimiz bir toplantıya girdiğinde bir adamın birisi kitap okuyormuş. Diğer bir insan namaz kılmakla, ibadetle meşgulmüş. Peygamber evet. Efendimiz ilim öğrenmek, ilim peşinde olan insanı yanında oturmayı tercih ediyor. Neden evet. acaba? Burada bize çok önemli aslında bir mesaj var. Yani ibadetten, Allah-u Teala ibadetten, bütün dualardan, namazlardan, niyazlardan daha çok önemli.
Aslında bu Müslümanın değindiğiniz konuları yapabilmek için de öncelikle eğitimli düşünmek gerekir yani.
Yani eğitime ne kadar İslam'ın önem verdiğini, ki biz bir Müslüman olarak çok daha fazla duyarlı olmalıyız bu konuya ve öğrencilerimizin önündeki engelleri, sorunları ortadan kaldırmak fikrinde olmak lazım. Bir hasta burada elbette sorumlu iktidardaki kişilere görev düşüyor. Bakalım dinleyicimiz belki bunun devamında ne demiş? Evet, şöyle devam ediyor. Hı-hı. Ev kiralarıyla ilgili bir haberde de şu bilgiler var. Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılına başlamasına az bir zaman kala emlakçılar kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin zorlandığını belirtti. Emlakçılar ev kiralarının 5'e katlandığını, öğrencilerin artık 4 kişilik evler aradığını ifade etti. Taşra'da, Anadolu'da bile kiralık ev fiyatlarının 8.000 liradan başladığı belirtilirken öğrencilerin çadır kuracak duruma geldiği vurgulandı. Emlakçılar hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi. Bir emlakçı, benim torunum İzmir'de okuyor. 1+1 dairenin kirası 16.000 lira. Ev sahibiyle bağıra çağır en son 13.000 lira yaptırdık kirayı. Bir önceki sene 7.000 liraydı kira fiyatı. 13.000 yaptı şimdi. Evet, bu konuda hükümetin bir önlem alması lazım. Bazı öğrenciler ev tutamadığı için okula dahi gidemediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum. Şu anda kiralık ev fiyatları çok sıkıntılı. Haftada belki 1-2 öğrenci arıyor, o da tutamıyor evi zaten. O fiyatları tutması mümkün değil. Bunu karı koca çalışsa dahi ödemesi çok zor. Esasında kira meselesi büyük bir problem olmasına rağmen eğitimdeki dertlerin en kolay çözülebilecek olanıdır. Para bir şekilde bulunabilir ama okul kitaplarının muhtevası tek başına para ile çözülebilir mi? Eğitimdeki zihniyet para bulunarak değiştirilebilir mi? Millete, memlekete faydalı, güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek sadece para ile mümkün olur mu? Evet, insan diyecek laf bir bulamıyor şey artık.
Gerçekten.
Ne diyebilirsin şey ki? İnsan hem üzülüyor hem düşünceye dalıyor derin derin. Neden?
Yani diyor öğrenci ev kirasını ödemediği için okula eve dönüyor.
Gidemiyor ya, evine dönüyor. Ne demek
bu? Seferici.
Ne kadar yani, ne hale geldik bilemiyorum ki. Gerçekten Allah yardım etsin ve bir önlem alınsın bu yolda, değil mi yani? Ne demek ya 16.000?
16.000. Emlakçı diyor. Emlakçılar da bilmiyorum ne kadar artık yetkiye sahip, ne kadar yardım edebiliyor. Emlakçılar da biraz
evet
insaflı
yani
olsunlar.
Burada yine de en büyük görev hükümet yetkililerine.
Tabii.
Yetkililere düşüyor yani, bunlara bir önlem almak, kontrol etmek gerekmiyor mu yani? Yazık değil mi öğrencilerimiz? Biz diyoruz ki eğitim çok önemli. O zaman öğrencilerimizin eğitimine önem vermemiz lazım. Biz Müslüman olarak İslam dini de bize sürekli bunu tekrar tekrar okuyoruz. Vurgu yapılmış. İlim öğrenin diye.
Doğru.
Yani ilim öğrenmek için de o ortamın müsait olması lazım. O ortamın hazırlanması lazım. Yani. Öğrencilerin önündeki bu ciddi sorunlar ortadan kalkması
lazım. Yani kirayı
lazım.
Düşünmesin yani böyle şeyleri düşünmemesi gerekiyor.
Çocuk aklı yani sınıfa girerken bütün aklını, fikrini yani derse
verecek,
odaklanması
verecek,
lazım. Evet. Ama kiramı, aman ev mi bulacağım, kiramı, kitapları nasıl alacağım, dershane masrafları, şu bu.
Öğretmeni dinleyecek.
Yok ki.
dinleyeceğine gerçekten, bunları düşünecek.
Yani bu düşünceler, bunun gibi soru işaretleri, inşallah ki çözüm bulunsun diyoruz ve dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine selam ve dualar gönderiyoruz. İsterseniz sıradaki mektuplarımıza geçelim. Bakalım diğer dinleyicilerimiz hangi konulara değinmiş.
Leyla Bulut isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Seçim kampanyası boyunca faizlerin aşağı indirileceği sözü verilirken, seçim sonrasındaki rasyonel tatbikat o sözün tam tersi yönünde oldu. Rekor derecede yükseltilen faiz oranlarının daha da yukarı yöne çekileceği anlaşılıyor. İyi de bu vahşi faizcilikle nereye kadar? Bugünkü dünyada ve tarihte hangi İslam ülkesi faizcilikle ihya olup ileri gitmiş? Böylesi bir ilerleme hiç mümkün mü? Faiz birçok zararın yanı sıra zekat ve kanaat değerlerine de büyük zarar vermez mi? Doymak bilmek faizcilik sisteminin toplumun ahlakını bozduğunu, kargaşaya sebebiyet verdiğini, sosyal devlet prensibi tarumar ettiğini acaba duymayan, bilmeyen mi var?
Evet, maalesef günümüzün büyük sorunlarından bir tanesi de bu faizcilik sistemi. Bakalım dinleyicimiz nasıl devam etmiş mektubuna. Evet, Kur'an'ın projeksiyonuyla bakınca mesele o kadar açık ve berraktır ki başka söze hacet bırakmıyor. Sözüm ona amelce ve icraat itibariyle ayeti Kur'aniyenin zıttına gidenler de itikat noktasında bizimle aynı şeyleri söylüyorlar. Ne var ki fiilleri sözlerini tasdik etmiyor, tam aksine tekzip ediyor. Peki bu gidişin sonu ne olacak? Bunu hiç düşünmüyorlar mı? Yüksek faizcilik sisteminde azgın bir azınlığın doymak bilmez hırslarla sürekli kâr ettiği halde geniş kitlelerin gelir hanesi ve kâr marjı sürekli şekilde aşağıya doğru seyrediyor. Faizcilik sistemi aynı zamanda zekat müessesesinde de muarrızdır. Hem harap para olduğu hem de daima yüksek kar beklentisi sebebiyle kimse kazandığına kanaat etmediği gibi kimse faizden kazandığının zekatını da vermek istemez. Hem istese bile o verdiği zekat sevabını kazandırmaz. Demek ki faizcilik sistemi zekatın işleyişine sekte vurduğu gibi kanaat duygusuna da darbe vurur. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Nevgin Erol isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Emekliye zam bütçe görüşmelerinde belli olacak ama şimdiye kadar bu konuda iktidar hiçbir hazırlık yapmamış, ülkenin bütçe imkanlarının ne durumda olduğunu bilmiyor ve buna göre bir tutum belirleyemiyorlarsa bu konuda alınacak kararlardan da emeklilerin fazlaca faydası olacağını düşünmek mümkün görünmüyor. Daha kısa süre önce ek bütçe meclisten geçmiş iken sıra emekli aylıklarına gelince nedense bu konuda yapılmış bir hazırlıktan söz edilmiyor.
Evet, maalesef dinleyicimizin mektubu uzun ve çok yerinde de bir konuya değinmiş ama maalesef süremizin azlığından dolayı diğer mektuplara ve mektubun devamına yer veremiyoruz. Önümüzdeki programlarda inşallah daha ayrıntılı bir şekilde dinleyicilerimizin mektuplarına yer vermeye gayret göstereceğiz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Cansu Çelik, İhsan Kiraz ve Rıza Adıvar adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Beşinci Hazreti Mustafa Ödülleri Özel Programı.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizlere 5. kez düzenlenen Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ödülleri programından bahsedeceğiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan tarihi ve kültürel İsfahan şehri 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ödülleri programına Çehelsutun Sarayı ev sahipliği yaptı. Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ödülleri özel programının ödül töreni 4 Ekim tarihinde İran'dan ve çeşitli ülkelerden tanınan 1000 bilim insanının katılımıyla bu şehirde gerçekleşecektir. Ayrıca bu törene dünyanın 30 ülkesinden 130 misafir, bilim ve teknoloji politikacıları, bilim insanları, hayırseverler ile Türkiye, Malezya ve Cezayir'den 15 medya kurumu ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yöneticileri katılmaktadır.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ödülleri İran tarafından düzenlenen ve İslam dünyasının en iyi bilim insanlarına ödüllerini takdim eden bir bilim ve teknoloji törenidir. Hazreti Muhammed ödülleri fikrinin ortaya atılması ve düzenlenmesi ilk kez 2012 yılında başlarında olmuştur. Amaç İslam ülkeleri bilim insanlarının dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesi yönündeki çabalarını bilmek ve bunu ödüllendirmekti. Dünya çapında verilen 300 ödül sisteminin bilimsel olarak incelenmesi ve bu ödüllerin standartlarının tespitinin ardından Hazreti Mustafa ödülleri 2 yılda bir düzenlenen uluslararası bir ödül töreni olarak tasarlanmıştır.
Bu ödül töreninin ismi İslam peygamberinin lakaplarından olan seçilmiş anlamına gelen lakabı yani Mustafa'dır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki ilahi buyrukların doğrultusunda ilim öğrenmene çok önem vermiştir. İlim öğrenmek onun saygınlık ve yakınlık gösterdiği bir şeydi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbine inen ilk ilahi ayetler okumaya davet etmekteydi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi ve her şeyi gören Allah, insanları daima akla ve düşünmeye çağırmaktadır. Kur'an, ilmi nur ve cehalet karanlık olarak görmektedir. İslam hadislerinde de müminlerin kayıp hikmetinin ilim olduğu belirtilmiş. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların değerinin ölçütünün cehalet ve ilim olduğunu buyurmuştur. En değerli insanlar en bilgili olanlardır. En az değerli insanlar ise en cahil olanlardır.
İslam açısından bilim ve din bir kuşun iki kanadı gibidir. Birlikte insana ve insan toplumuna huzur ve rahatlık getirebilirler. Bilim özü itibariyle muhteşem bir konudur. Bilim akıldan gelir ve aklın yüce, belirgin bir yeri vardır. Dolayısıyla faydalı veya faydasız ilim, iyi ve kötü ilim yoktur. Bilimi yararlı ya da yararsız kılan onu uygulama yoludur. Din, insanın ve toplumun sıkıntı yaşamaması için bilimi açıklayabilecek bir bilgi sistemidir. Malezyalı filozof ve İslam bilimci Muhammed el-Nagib bin Ali Attas şöyle diyor. Batı bilimi Allah'tan uzaklaşmakla amacını yitirmiştir. Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ödülleri Bilimsel Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ali Ekber Salihi bu bilimsel yarışmanın amaçlarını açıklarken şunları diyor.
Hazreti Mustafa Ödül Programı yarışması çeşitli alanlarda faydalı bilgiler üreten bilim insanlarına verilmektedir. Bu ödülün temelinde hem bilim hem de bilim insanı değerlendirilirken bilimin peşinde koşan, insanların refahını sağlayan ve çeşitli alanlarda yararlı olan bir keşif yapan, bilginin sınırlarını aşıp yararlı teknolojiye ulaşan, kültüre ve topluma etki eden bilimsel çalışma ve kişiler seçilir. Seçilen insanın iyi bir itibara sahip olması, teknik becerilere hakim olması, güçlü iletişim becerilerine sahip olması, motive ve istekli olması gerekir. Bilimin sınırları olmadığından Hazreti Mustafa ödülleri iletişim ve bilişim, biyolojik ve tıbbi bilimler, nanobilim ve temel bilimler ve mühendislik olmak üzere bilim ve teknolojinin dört alanından seçilmektedir.
Hazreti Mustafa ödülü 2 yılda bir söz konusu alanlarda İslam dünyasının en iyi bilim insanlarına verilmektedir. Ödül küçük bir heykel, bir plaket ve özel ödül ise 500 bin Amerikan dolarıdır. Kazananların her birine ayrı ayrı veya beraberce verilmektedir. Bu ödülün nakit tutarı Hazreti Mustafa Vakfı'nın yatırım fonu ve bağışlarından sağlanmakta olup, finansmanında devletin herhangi bir rolü yoktur.
Hazreti Mustafa Vakfı, İslam ülkelerinde yaşayan, teknolojik çalışmalar yapan ve yapmak isteyen kişilerin başarılarını ve ihtiyaçlarını sunarken, etkileşim ve işbirliklerine zemin hazırlayabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Hazreti Mustafa Vakfı'nın hedefi, İslam dünyasındaki en iyi bilim ve teknolojiyi tespit etmek ve tanıtmaktır. Bu, bilimsel ve teknolojik projelerin değerlendirilmesi, İslam dünyasının en iyi bilim adamlarına, uzmanlarına ödül verilmesi yolu ile yapılmaktadır. Bu ödülde kişiler aday gösterilmemektedir. Ödülü alacak adayları seçkin bir bilim kurumu temsil edebilir veya bilimsel indeks başarıları ödül sekreteriyası tarafından gözlemlenip keşfedilebilir. Hazreti Mustafa ödülünü alacak adaylar dünyanın farklı bölgelerinden seçilmektedir. Ödüle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke uyruklu Müslüman ve gayrimüslim bilim insanları veya İslam ülkeleriyle önemli bilimsel işbirlikleri bulunan bilim insanları aday gösterilebilmektedir. Seçilen eserlerin bilgi odaklı, yerenlik ve özgünlüğe sahip olması gerekmektedir. Özgünlük ve emsalsiz olmak ödül kriterlerinden biridir. Seçilen çalışma pratik olmalı ve insanların yaşamlarında bilim ve teknolojinin girişiminde belirli sonuçlar doğurmalıdır.
Hazreti Mustafa Ödülü 12-17 Rebül evvel tarihleri arasındaki Vahdet Haftası ve Peygamber Efendimizin mübarek doğumu ile eş zamanlı olarak düzenlenmektedir. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ödüllerinin bu yıl 5. döneminde belirli alanlardaki 2600'ü aşkın bilimsel dosya arasından 202 uluslararası hakimin görüşü alınarak nihai elemede İslam ülkelerinde yaşayanlar arasından seçilen 3 kişi ve İslam ülkelerinde yaşamayan adaylardan seçilen 2 kişi yer aldı. Bu programın yurt dışından kazananlar kategorisinde Mısırlı bilim adamı ve Kanada'daki Queen's Üniversitesi'nde profesör olan Profesör Ahmet Hassan, yazılım depolarını keşfetmek, araştırma konusuyla bilim ve bilgi ve iletişim teknolojisinin yanı sıra Harvard Üniversitesi'ndeki İranlı Profesör Omid Farruhzad, polimer nanopartiküllere dayalı yeni ilaçların tasarımı, geliştirilmesi ve klinik değerlendirmesi konulu araştırmasıyla tıp ve yaşam teknolojisi alanında ortaklaşa ödüllendirdiler.
Tahran Radyosu.
İslam ülkelerinde yaşayan seçilmiş kişiler bölümünde Beyrut Üniversitesi öğretim üyesi Lübnan doğumlu Profesör Samiha Hari, MS tedavisinde yeni yaklaşımlar, patojenik faktörlerin belirlenmesi ve düzenleme mekanizmaları çalışması ile biyoteknoloji ve tıp alanında yer aldı. Türkiye doğumlu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dhabi New York Üniversitesi'nde Profesör Murat Uysal, bilgi ve iletişim alanında optik kablosuz iletişim teknolojisi çalışmaları ile bilgi ve iletişim dalında, onun yanı sıra Malezya Teknoloji Üniversitesi Profesörü ve Başkanları, Kamboçya doğumlu Profesör Ahmet Fauzi İsmail, membran teknoloji uygulamalarının geliştirilmesi çalışması ile temel bilimler ve mühendislik alanında seçilmiştir.
Ana törenin yanı sıra bir dizi bilimsel etkinliğinde düzenlendiği belirtilmekte fayda var. Bu etkinlikler arasında İran'daki üniversiteler ve yüksek öğretim kurumları ile bu alandaki önde gelen bilim adamlarının ve ilgili tarafların katılımıyla düzenlenen bilim ve teknoloji değişimi programı STEP toplantıları da yer aldı. STEP'in en önemli işlevi İslam dünyasının önde gelen alimlerinin katılımıyla İslam dünyasının büyük sorunlarını incelemektir. Bu programın uygulanmasındaki amaç, İslam dünyasındaki bilim adamlarının uluslararası etkinlikler düzenleyerek iletişim ağını geliştirmek, İslam ülkelerinde sinerji ve işbirliğinin geliştirilmesini, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin geliştirilmesini zemin hazırlamaktır.
5. Hazreti Mustafa ödülünü kazananların uzmanlığına göre yapay zeka, makine öğrenmesi, membran teknolojisinin uygulanması, nanotıp, akıllı ilaçlar ve otoimmün hastalıklar bu toplantının bilimsel derslerinin konuları arasında yer almıştır. İslam dünyasının 45 yaş altı genç bilim adamlarına Kenz ödülü verilmesi ve Nur Öğrenci Yarışması'nın düzenlenmesi vakfın diğer faaliyetlerindendir. Ayrıca Hz. Mustafa Ödül Haftası günlerinde KAMSTEK, Bilimsel Danışma Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi veya kısaca KAMSTEK düzenlendi.
Değerli dinleyiciler, 5. Hazreti Mustafa Ödülleri ile ilgili hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Bizi www.parsiyo.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca Tarar Radyosu isimli Telegram kanalından da bizleri takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Siyonist kaynaklar, cumartesi akşamı Aksa Tufanı operasyonunda yaralananların sayısının 1697 kişiye ulaştığını duyurdu. Siyonist rejim pazar sabahı erken saatlerde Gazze şeridinin batı ve güneyindeki yerleşim bölgelerine bombaladı. Direniş güçlerinin Mescid-i Aksa operasyonu sonrasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin ve İsrail ilişkin acil toplantısı bugün yapılacak. Amerika, İsrail'e yönelik direniş saldırılarını durdurmak için Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Aksa Tufanı operasyonu direniş gruplarının ve mazlum Filistin halkının bariz inkar edilemez haklarını savunmak için kendiliğinden gelişen bir hareket olarak nitelendirdi. Dünya İslami Uyanış Konseyi Genel Sekreteri, işgal altındaki bölgelerde yaşanan olaylar direniş cephesinin birikmiş gücünün bir tezahürüdür açıklamasında bulundu. İslami İran genelinde Filistin direnişinin zaferi kutlandı. Ve İran'ın Güney Horasan ilinin kriz yönetim genel müdürü, İran'ın Afganistan'ın depremden etkilenen bölgelerinde 26 yardım ekibi göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com IR adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.